Ayrım 18.
Kanalın sazlıklar arasındaki kurbağaları, soluk renkli, pullu balıkları, martılar, ispinozlar, serçeler, saka kuşları, tanıdığı, koklaştığı, mırnavlaştığı bütün kediler ve Otto geçti kedi aklının labirentlerinden. Ölmek demişti Otto, yok olmaktır. Artık kokunun duyulmaması, dokunulamaması, varlığının hissedilememesidir. Bütün bu alıştığım, sevdiğim, benim parçam olan, tüylerimin diplerine kadar hissettiğim her şey ölecek buradan gidersem diye düşündü gece. Her bir tüyümün, her bir bıyığımın dibinden hepsini tek tek ayıklayıp çıkaramam ki. Birlikte de götüremem. Nasıl sığar bu koca dünya bavullara, kutulara? Hala kafamı kurcalayan bir sorun var diye anlatıyordu hanımı. Bu kadar sokaklara çıktı, sizler bile adını sokak kızı Irma koydunuz. Hala hamile kalmadı bu kedi. İster misin karnı dolu olsun da başıma orada daha ev bark bulamadan 3-5 yavru çıkarsın? Daha önce ameliyat ettirmeliydin, kaç kere söyledim sana. Ne çıkarsa bahtına artık, istersen gece doğurana kadar burada kal. Buna en çok ben sevinirim. Mahzun gülümsedi kadın, beklemek için bile çok yorgunum artık dedi. Umalım ki bir aksilik olmaz. Gece önce duyuları, sonra sağ ön patisi, sonunda diliyle yalayarak karnını yokladı. Henüz ele gelmiyorlar, görünmüyorlardı ama birkaç kedi haftasından beri orada olduklarını, dişilerin kendisi gibi simsiyah, erkeklerinse siyah benekli olduğunu biliyordu. İnsanların sırlarını henüz tam çözemedim ama işte bu da benim sırrım diye geçirdi içinden. Karnını batan güneşin camdan sızan ışınlarına verip yalanmayı sürdürdü. İster misin başıma 3-5 yavru çıkarsın demişti hanımı. Yavrulardan korkuyor, onları istemiyordu demek. Hakkı da. Daha kendisi bir yer bulup yerleşememişken, beni bile ne yapacağını bilmezken, yavrularla nasıl baş eder? 5 tane değiller ama en az 4 varlar. Karnını yalayarak henüz yalnız kendisinin bildiği büyük sırrı sevgiyle sarıp sarmaladı. Sonra adamla kadın eşyaları kutulara, bavullara yerleştirmeyi sürdürürlerken yumuşak, sessiz kedi adımlarıyla yatak odasına, kapının arkasındaki gizli köşesine, anı defterinin olduğu kuytuluğa doğru süzüldü. Yazdığı son satırlara şöyle bir burun gezdirdi. Bugün mırnavlaşma bambaşkaydı, müthişti. Baharın en güzel günlerinde yavrularım olacak. Bir başka gün tek bir satır yazmıştı yalnızca. Otto'yu çok özlüyorum. Bir başka gün köpekleşmek istemiyorum, Arthur haklı. Bağımsızlığımızı yitirdiğimiz anda kedi kimliğimizi de yitiriyoruz. Kedi olmayı seviyorum. Bu kimliği kaybetmek istemiyorum. Kedi kalmak istiyorum. Sonra bir başka gün koku harflerinin her birinin bir yana uçmasından anlaşılan heyecanla, yanılmıyorsam sahiplerin sırlarının bir bölümünün çözümüne yaklaştım. Çözdüm belki de. Bunu ilk fırsatta Arthur ve Nina'ya iletmeye çalışacağım. Dün sahibimle arkadaşları her zamanki gibi konuşup tartışırken havada uçuşan birkaç sözcüğü yakalayıp birbirine bağladım. İnanma ihtiyacı, ölü tanrı, boşluk korkusu, 1000 yıl sonranın insanı, insan yaşamının anlamı, anlamın anlamsızlığı, soru, yanıt, insanın özgürlüğü. Daha buna benzer sözler. Sonra bu türlü konuşmalarda hep yaptıkları gibi yine beni örnek gösterip, üstelik parmaklarıyla işaret edip, onda olmayan ve olmadığı için de onu mutlu kılan bütün bu şeyler dediler. Kendi aralarında uzun uzun o düşüncelerin bir yaratıklı olmasının mı olmamasının mı daha iyi olduğunu tartıştılar. Her zamanki gibi anlaşamadılar, biraz da kızdılar birbirlerine. Sahiplerimizin sırlarının anahtarı bence şu. Kendi kafalarının yarattığı sorulara, ki bu soruların önemli ve anlamlı olduğu söylenemez, yanıt vermeye kafaları yetmiyor. Doğuştan kusurlular. İnsan dışında bütün yaratıklar sordukları soruya yanıt verebilirler. İnsanlar bu yetenekten yoksunlar. Hep arıyorlar bu yüzden. Hayat boyu sorularının yanıtının peşinde koşuyorlar. Bazen bulduklarını sanıyorlar. Sonra gerçek yanıtın bu olmadığını anladıklarında boşluğa düşüyorlar ve korkuyorlar. Her canlı korkar boşluktan. Örneğin biz kediler cam üstünde yürürken nasıl korkarsak öyle. Bence insan denen yaratığın belki de beyninin çok gelişmemiş olmasından ama asıl duyularının bu kadar körleşmiş, duyarlılığını yitirmiş olmasından doğan bu büyük kusuru bizim sahiplerimiz gibilerde daha çok, daha ağır. Nedense şu bizim kedi çevremiz en kötülerine, en kusurlularına yani en çok yanıtsız soru üretenlere düşmüşüz. Belki de bir gün milyonlarca kedi yılı sonra sorunun yanıtının olmadığını anlayacaklar ya da yanıtı olmayan soru sormamayı. Gece son yazdıklarını bir kez daha okudu. Sanıyorum sırrın anahtarını buldum diye düşündü. İnsanlarla yaşaya yaşaya benim de düşüncelerim biraz bulanmaya başlamış. Gereksiz yere çok söz eder olmuşum. Yine de kötü değil. Kendinden memnun olduğu zamanlar yaptığı gibi kuyruğunun çevresinde birkaç kez döndü. Sonra koku harfleriyle yazılmış son satırı okudu. Soru da, yanıt da hayatın kendisidir. Küçük bir kamyonet kapıda gürültüyle durdu. Eşyaları almaya geldiler herhalde. Gece çok sakin, çok kararlı bir biçimde, hiç acele etmeden yavaş yavaş silmeye başladı anı defterinin havada uçuşan sayfalarındaki koku yazılarını. Her birini teker teker yeniden okuyarak, her şeyi yeniden hatırlayarak, biraz hüzünlenip kederlenerek ama en doğrusunu yaptığına inanarak kararını dünya yıkılsa değiştirmeyecek kadar büyük bir iç rahatlığıyla kapı arkasındaki kuytu köşeciğin en ucunda kalan son satırı da sildi. Gecenin anı defteri. Tüy kadar hafif, bıyık uçları gibi titrek bir kedi hüznü çöktü içine. Birkaç küçük iş daha var yapılacak. Önce sahibimin el çantasının kenarında Arthur'a, Nina'ya ve asıl kirliye birer kısa mektup bırakmalıyım. Gitmeden onlara uğrayacağını söylemişti. Sonra da vedalaşmalıyım onunla. İçindeki hüzün kedere dönüşmeye başladı. Üzülecek biliyorum. O yatmadan evde olmamı isterdi. Geceleri eve gelmediğim zamanlar bahçeye kanal boyuna çıkar, "Pussy gece, Pussy gece" diye dakikalarca çağırırdı beni. Yine öyle bağıracak, telaşlanacak, korkacak, üzülecek. Sonra alışacak yokluğuma, dönüş dediği şeyin heyecanına dalacak. Bir başka kedi alacak belki de. Bütün kusurlarıyla, bütün eksikleriyle iyi bir sahipti aslında. Olabileceklerin en iyisi. Bir takım adamların girip çıktıkları, kutuları, eşyaları, bavulları alıp dışarı götürdükleri oturma odasına gitti. O kadar alışık olduğu, o kadar sevdiği, her köşesini, her santimetre karesini ezbere bildiği oda, yabancı, üstelik ürküntü vericiydi. Her şey darmadağınıktı. Kitap raflarının çoğu, masaların üstü, duvarlar boşalmıştı. Karanlıkta bile en küçük bir çaba harcamadan, en küçük bir yanlış yapmadan tanıdığı, gördüğü resimler, fotoğraflar, afişler, masaların, sehpaların üzerindeki çekiştirmeyi, tırnaklarını geçirmeyi sevdiği örtüler, pencere içindeki küçük biblolar, saksılar, mutfak köşesindeki tabağı, su kabı, tarak, poça takımı, hiçbiri yoktu yerinde. En önemlisi de kokular. Bildik, tanıdık kokular birbirine karışmış, alt üst olmuş, kimisi de kamyonete yüklenen eşyalarla birlikte büsbütün yok olup gitmişti. İçini kaplayan keder yoğunlaştı, koyulaştı. Ev artık o ev değildi. Renkleri, biçimleri, kokuları, titreşimleri daha şimdiden değişmiş, yabancılaşmıştı. Yüreğini daraltan karanlık giderek korkuya, kaçma isteğine, tanıdık, dost kokular bulma tutkusuna dönüştü. Sahibinin el çantası çıplak masanın üstünde duruyordu. Gece çantanın kenarına biri Nina'ya, biri Arthur'a, biri de kirliye üç kısa veda mektubu bıraktı. Bir daha görüşebilir miyiz, mektuplaşabilir miyiz bilmiyorum. Son anda hanımımla gitmemeye, burada bildiğim, alıştığım, sevdiğim bu yerlerde kalmaya karar verdim diye yazdı. Sonra her birine ayrı ayrı bazı özel şeyler, özel duygular iletti ve hem Arthur'a hem Nina'ya asıl kirliye sahiplerinin sırrı olduğunu sandığı ipucunu açıkladı. Eksik yaratılmışlar, doğuştan sakatlar. Sorabildikleri soruların yanıtını veremiyorlar ya da yanıtını veremeyecekleri soruları soruyorlar. Kısaca iç uyumları yok. Bütün insanlar böyle belki ama bizim sahiplerimiz büsbütün beter. Çünkü daha çok soruyorlar ve boşluk her yanıtsız soruda biraz daha büyüyor, onları korkutuyor. Bana sorarsanız dertlerinin çaresi de yok. Yine de siz araştırmayı sürdürün. Artık benim bu türden bir sahibim olmayacağı için sahiplerin sırlarını araştırma grubundan da ayrılıyorum. Hanıma telaşlı telaşlı girip çıkıyordu durmadan. Onun varlığını unutmuş gibiydi. Veda etmek için ayaklarına bacaklarına sürünse o telaşın arasında "çekil ayağımın altından şimdi" diye itip kakacaktı. "Miyav" dedi gece, bir daha miyav. Sonra açık kapıdan dışarı fırladı. Küçük avluları, yeşil çimenliği, dar ve düzgün yürüyüş yollarını fırtına gibi geçip akşamın alacakaranlığında uyumaya hazırlanan kanala vardı. Dört mevsim ayakta kalan sazların sık ve yüksek otların arasındaki gizli yuvasını koklayarak buldu ve orada gecenin rengi kendi rengiyle eşleşene kadar kaldı. Kanalın karşısındaki evden o tanıdık ses yükseldi. "Pussy gece, Pussy gece." Ses havada, sularda, evlerin duvarları, ağaçların gövdeleri ve akşamın alacakaranlığında yankılana yankılana dört bir yana dağıldı. Gitgide boğuklaştı, çatallaştı. Önce kaygı, sonra korku, sonra heyecan, sonunda umutsuzluk dolu bir çığlığa dönüştü. Pusi, gece. Gece yerinden kıpırdamadı. Eşya yüklü kamyonetin motor gürültüsünü kadının kısık bir sesle "Yok, gitti. Buralarda olsaydı koşar gelirdi." deyişini, sakallı arkadaşının "Üzülme, nasıl olsa yarın uçacaksın. Yarına kadar mutlaka döner. Hadi şimdi yemeğe gidelim." diye onu avutuşunu, evin kapısının kapanışını ve gece pusi çığlığının giderek hafifleyip duyulmaz oluşunu izledi. "Ne bu gece ne de yarın dönmeyeceğim." diye düşündü. Yarın evden son kez çıkarken de böyle bağıracak. Dönüş sevincini tam yaşayamayacak. İçinde kötü bir suçluluk duygusu, bir eziklik hissetti. Belki saniyenin binde biri kadar, en duyarlı zaman sayaçlarıyla bile ölçülemeyecek kadar kısacık bir an, bir ikincirim geçirdi. Sonra karnındaki dört küçük hayat kıpırdadı ya da ona öyle geldi. Önce şaşkınlık, sonra o güne kadar hiç duymadığı, hiç tanımadığı bir sevinç ve mutluluk duygusuyla karnını yalamaya koyuldu. Nina, baharın yaklaştığını önce kuşlardan, sincaplardan, sonra arka bahçeye bakan pencereden, yalnızca dalların ucu görünen çıplak leylaklardan öğrendi. Çamlar mevsimlerin habercisi değillerdir. Onlar giysi değiştirmezler, hep giyinik kalırlar. Ak kavakların yapraklanıp giyinmesi ise nazlı süslü hanımlarınki gibi uzun sürer. Ama leylaklar sabırsız ve acelecidir. Daha Şubat sonu gelmeden taptaze yeşil yaprak filizcikleri soluk kahverengi kılıflarını delip başlarını uzatırlar. Uzun, soğuk, kurşunlu kış günlerinin her yıl olduğu gibi bir kez daha bahara yenileceklerini müjdeleyen güneş ışınlarını yüzünü göğe doğru kaldırıp gözlerini yumarak sonra oturduğu pencere içinde uzun uzun keyifle yalanarak selamladı. İlkbaharı hiçbir mevsime değişmezdi. Hele eskiden ameliyattan önce ilkbahar bir başka güzeldi. Nina eski günlere dalıp içini çekti. Parsifali, Pusi'yi, Tom'u ve artık adlarını bile unuttuğu bütün ötekileri hatırladı. Ameliyat öncesi hayat nefisti ama ameliyat sonrasında da çevrede aşk dolu hoş vakitler geçirmişti. Artık eskisi kadar şiddetli cinsel istek duymasa da yakışıklı erkek kedilerin ensesine dişlerini geçirmelerine ve mırnavlaşmalarına izin vermiş, üstelik zevk de almıştı. Bütün bir geceyi böyle dışarıda geçirdiği bir bahar sabahı olanlardan sonra ise artık hiçbir güç, ilkbaharın karşı konmaz çağrısı bile onu evinden dışarı çıkaramazdı. O günü her hatırlayışında olduğu gibi bütün bedeni yine korkuyla titredi, patileri sanki inme inmişçesine güçsüzleşti. Koşuşturmadan, heyecandan, aşktan, uykusuzluktan bitkin, bir an önce eve girip dinlenebilmek için merdivenlerde evin kapısının hemen önünde beklerken olmuştu olanlar. Sabah gezintisi için yukarı kattan indirilen o köpek azmanı iki canavar, kıpırdamasına bile fırsat vermeden merdivenlerde yakalamışlardı onu. Sokak kapısı kapalıydı, kaçabileceği hiçbir yer yoktu. Önce neye uğradığını şaşırmış, bütün gücüyle bağırmaya, köpekleri tırmalamaya başlamıştı. Canavarlardan biri dişlerini karnına geçirmiş, biri ensesinden tutmuş, zavallı küçük bedenini çekiştiriyorlardı. Merdiven boşluğunda yankılanan korkunç hırlamalara, miyavlamalara uyanan sahibi don paça merdivene fırlamış, köpeklerin sahipleri koşuşturmuşlar, hepsi el birliğiyle Nina'yı kurtarmaya çalışıyorlardı ama boşuna. Canavarların sırtlarına inen tekmelere, insanların tehdit dolu feryatlarına aldırış bile etmiyorlardı. Sonunda biri ensesine yapışmış köpeğin boğazını sıkmaya akıl etmiş, soluksuz kalan köpek dişlerini gevşetmiş, bundan yararlanan Nina öteki canavarın yüzüne bir tırmık savurmuş ve bir acı topu halinde kendini merdivenlerden aşağı bodrum katına atabilmişti. Nina o anı düşünüp yeniden dehşetle titredi. Bütün tüyleri diken diken oldu. Köpekler korkunç havlamalarla arkasından bodruma inmişler ama eski eşyaların ve üst üste yığılmış tahtaların arasında saklandığı daracık deliğe ulaşamamışlardı. Kısacık bir an canavarların havlamalarını ve solumalarını, hanımının hıçkırıklara dönüşen bağırışlarını, beyin köpeklerin sahibine tehditler savuruşunu duymuş, sonra her şey büyük bir karanlığın içine itip gitmişti. Sahipleri birkaç kedi günü sonra onu orada bulduklarında hiçbir yanı tutmuyordu, külçe gibiydi. Veterinere falan götürmem. Götürsek bu durumdaki hayvanı kesinlikle uyuturlar. Ölecekse kendiliğinden ölsün. Ama götürüp kendi ellerimle cellata teslim edemem onu, demişti hanımı. Kedi 9 canlıdır derler. Bunun 8 canı gitmiş, bakalım 9.'sü işe yarayacak mı diye kederli ve umutsuzca mırıldanmıştı bey. 9. can Nina'yı yaşatmayı gerçekten de başardı. Uzun kedi günlerinden sonra bir gün kutusunda doğrulup titreyen bacaklarıyla çişini yapmak için balkonda duran tuvaletine doğru yürümeye çalıştığında evde kimse gözlerine inanamamıştı. İyileşmesi, eski durumuna kavuşması aylarca sürmüş ama ne kadar iyileşirse iyileşsin bir daha hiç eski Nina olamamıştı. O günden sonra bir daha hiç dışarı çıkmak istememiş, güzel, güneşli sabahlarda sahipleri onu gezip dolaşsın diye kucaklarında bahçeye indirdiklerinde bırakıldığı yerde toprağa yapışmış, öylece hiç kıpırdamadan tüyleri diken diken büzülüp kalmış ve ilk fırsatta sahiplerinin bacaklarının arasından süzülerek içeri eve kaçmıştı. Büyük olaylar, büyük korku ve heyecanlar kediyi değiştiriyor diye düşündü Nina. Eskiden olsa evde bunca kapalı kaldıktan sonra böyle güzel bir günde bu pencere içiyle yetinir miydim hiç? Beyaz noktacıklı siyah göğsünü güneş ışınlarına vererek ve keyifle yalanarak sincapları gözetlemeye başladı. Sincaplar çam ağacının üst dallarının arasına kuru dal ve yapraklarla ördükleri yuvalarından çıkmışlar, daldan dala atlayarak kovalamaca oynuyorlardı. İşte canlıların tümden değişebileceğine bir başka örnek daha diye düşündüğünde. Sincaplardaki tuhaflığın ilk farkına varan çocuk olmuştu. Derslerde, kitaplarda öğrendikleriyle hayatta gördükleri arasındaki fark etkilemişti onu. Bütün masallarda, bütün kitaplarda sincaplar kışı ağaç kovuklarındaki yuvalarında geçirirler. Ağaçları oydukları küçük inlerine meşe palamudu, çam kozalağı, fındık, ceviz depo ederler. Arka bahçedeki sincaplarsa çam dallarının arasında çöpten, çalıdan kuşlar gibi yuva yaptılar, demişti şaşkınlıkla. Hanım çocuğa canlıların uyum yetenekleri konusunda bir şeyler anlatmış, sonra doğrusu ben de bugüne kadar kuş gibi yuva yapan sincap görmemiştim. Herhalde kolay yiyecek buldukları için çevre değiştirmek istemediler. Bu evde hepimiz balkonlara sincaplar için fındık fıstık koyuyoruz. Onlar da hiç zahmetsiz topluyorlar bunları. Yiyecek bulmak için özel çaba harcamaları, yorulmaları gerekmiyor. Buna karşılık çevrede kovuğunda barınabilecekleri ulu ağaçlar yok. Orta boy çamlar, ince narin ak kavaklar, bir de bodur leylaklar var. Bence sincapların kararı akıllıca. Yiyecek sıkıntısı çekeceklerine, mimari stillerini, barınma alışkanlıklarını değiştirip sorunu çözümlediler, demişti. Canlıların tümünde olduğu söylenen uyum yeteneği biz kedilerde biraz zayıf sanırım diye düşündü Nina. Ev, yer, sahip, koku değiştirmekten hiç hoşlanmayız biz. Gece hanımıyla birlikte gitmeyişine ne kadar özgür kedi kimliğine, bağımsız yaşama isteğine ya da karnında yavrularla hanımının başına dert olmaktan duyduğu korkuya bağlamaya çalışırsa çalışsın, biraz araştırıldı mı altından yeni bir çevreye uyum korkusu çıkar. Geceyi ve dönüş konusunu hatırlayınca birden keyfi kaçtı. Camın önündeki küçük sehpanın üstüne duran çiçek vazosunu devirerek pencerenin içinden aşağı yere atladı. Bir süre ne yapacağına karar veremeden sıkıntıyla odadan odaya gezindi. Çocuğun önüne fırlattığı boş iplik makarasına ilgi göstermedi. Kafasının biraz üstünde salladığı ucu düğümlü ipliğe de çocuğu sevindirmek için bile pati atacak keyfi ve isteği yoktu. İçini yokladı. Böyle güzel bir günde yüreğine yayılan sıkıntıyı tüm kedi duyularıyla çözümlemeye çalıştı. Yine bu gitme kalma sorunu olmalı diye düşündü. Gece dönmedi, kaldı. Hem de hanımı götürmeyi o kadar istediği halde. Arthur'da kalacak besbelli. Son yolladığı mektupta sahibinin dönüş konusunda henüz kararsız olduğunu, bir gün uyanıp bu bok ülkede yaşanır mı, bizim oralarda hayat var dediğini, bir başka gün o bok yere gidip de ne yapacağım, bari burada insan özgür, karışan görüşen yok dediğini, ülkelerin hangisinin daha bok olduğuna karar veremediğini ama sahibi ne yaparsa yapsın kendisinin kalmaya kesinlikle kararlı olduğunu yazıyor. Gerçekten de çok değişti bu Arthur. Mektuplarında uzun uzun ballandıra ballandıra anlattığı o ilk sokağa çıkma ve sahibiyle birlikte gitar konseri verme olayından sonra Sanki o kedi gitti, yerine bir başka kedi geldi. Şimdi istediği gibi sokaklarda geziyormuş artık. Geceye her konuda hak veriyor. Özgürlüğün ve başına buyrukluğun kediyi kedi yapan en önemli özellik olduğunu vurguluyor ikide bir. Tabii bu arada ameliyatlı olmasından doğan sorunları es geçiyor. Zavallı Arthur. Gerçekten özgür ve başına buyruk olabilme trenini daha ameliyatta kaçırmış olduğunun farkında değil. Geceyi ve Arthur'u hatırlayınca içi kederle doldu. Sahiplerin sırlarını araştırma grubunun kedileri sonbahar yapraklarının önüne takılmış sarı yapraklar gibi dağılıyorlardı. Geceden hiç haber yoktu artık, yoldaştan da öyle. Kimse ne olduğunu, nereye gittiğini bilmiyordu. Evden sahibinin son sözlerini tekrarlayarak "Mau miau mırnau" diye çıkıp karlı bir akşamın alaca karanlığına karıştırdığından beri kimse bir haber alamamıştı ondan. Bir süre sonra Arthur'la da kopacak bağlarım diye hüzünlendi. Mektuplaşmalarımız iyiden iyiye seyrekleşti. Yazdığı zamanlarda hep kendinden söz ediyor. O toy, sevimli, aşk ve sevgi dolu Arthur, kendinden memnun ve küstah bir yaratık olup çıktı. Sahibini bile küçümsüyor. Benim ortak diye söz ediyor ondan. Sahiplerin sırlarını araştırma projesi onun önerisiydi. Ama artık bu konuya da hiç ilgi göstermiyor. Son yazdıklarına göre sahiplerimizin üstünde uzun uzun kafa yormaya değecek önemli bir sırları yokmuş. Varsa bile kedilerle insanlar o kadar değişik yaratıklarmış ki ne biz onların ne de onlar bizim gerçek sırlarımızı anlayabilirmişiz. Arthur'a göre bizim sahiplerimiz öteki insanlara da benzemiyorlarmış.